Ayrım 17.
1. yüz, sayfa 219. Cihanşah Moğolların desteğiyle Gürcüleri yeniyor, kardeşi İsfahan Şah'ın ölümünden sonra Bağdat'ı ve arkasından Acem Irak'ını ele geçiriyordu. Bu arada Şahruh ölünce oğulları arasında çatışma çıkıyor ve Moğol otoritesi zaafa uğruyordu. Cihanşah bu zaaftan yararlanarak Fars ve Kirman eyaletlerini ele geçiriyor, Horasan ve Hart'a kadar işgal ediyordu. Ancak onu da aile içi mücadele uğraştırıyordu. Cihanşah oğlu Muhammed Mirza'ya iltifat ediyor. Bu nedenle de diğer oğlu Hasan Ali ve Bağdat valisi olan Pir Budak ile mücadele etmek zorunda kalıyordu. Cihanşah Osmanlılarla iyi münasebet tesis ediyor. Karakoyunlu topraklarına saldırmaması için Fatih Sultan Mehmet'e 4000 kental tereyağı ile 1000 deveyi haraç olarak gönderiyordu. Fakat Cihanşah Akkoyunlularla çatışmaya girince Uzun Hasan'a yeniliyordu. Akkoyunlular Cihanşah'ın korumasını kabul etmiyor, bu nedenle üzerine yürüyordu. Ancak mevsim kış olduğu için bu harekat hedefine ulaşmadan yarım kalıyordu. Cihanşah silahlı adamlarını evlerine gönderiyor, eyalet ve has askerlerini terhis ediyordu. Ancak Akkoyunlu Bey Uzun Hasan 1467 yılında casusları vasıtasıyla hasmının savunmasız kaldığı haberini alıyor ve hemen harekete geçiyordu. Savunmasız yakaladığı Cihanşah'ı sonuna kadar kovalıyor, yanındaki kuvvetleri dağıtıyor ve onu öldürmeyi başarıyordu. Karakoyunlular aşırı Şii idiler. Batıni olmaları nedeniyle Memlükler, Akkoyunlular ve diğer Sünni devlet ve beylikler Karakoyunlulara karşı tavır alıyorlardı. Sonuç olarak Uzun Hasan Cihanşah'ı öldürdükten sonra Karakoyunlulara karşı arka arkaya saldırılar düzenliyordu. Bulundukları yerlerde beyliklerini ilan etmeye çalışan Cihanşah'ın oğullarını engelliyordu. Uzun Hasan Karakoyunlu hanedanını ortadan kaldırmak amacıyla türlü eylemlere girişiyor ve sonunda bunu da başarıyordu. Akkoyunlular. Diğer beyliklerde olduğu gibi Akkoyunlularda da hile, entrika ve desise eksik olmuyor, iktidar ve otorite mücadelesi dışarıya karşı olduğu gibi içeride de devam ediyordu. Akkoyunlular Oğuzların Bayındır boyuna mensup bir aşiret oluşturuyordu. Bu aşiretin reisini Kara Yülük adıyla da tanınan Kara Osman Bey yapıyordu. Aşiret 14. yüzyılda Azerbaycan, Harput, Diyarbakır çevresinde yaşıyordu. Bu dönemde aşiretin reisini Tur Ali oğlu Kutlu Bey ile onun oğlu Ahmet Bey yapıyordu. Kara Osman Bey kardeşi Ahmet Bey'in yanında yer alıyor, başarılarıyla aşiretin sevgisini kazanıyor, bu nedenle de ağabeyleri Ahmet ve Pir Ali Bey'in husumetini çekiyordu. Hatta kendisini hapse atıyorlardı. Bunun üzerine Kara Osman Kadı Burhanettin'in emrine girerek ona hizmet ediyordu. 1296 yılında dayısı olan Burhanettin Ahmet'e isyan ediyordu. Bu arada Kara Osman'a hayatı garanti edilmiş olan Kayseri valisi Şeyh Müeyyed Burhanettin tarafından öldürülüyordu. Bunun üzerine Kara Osman kuvvetlerini alarak Burhanettin'in yanından ayrılıyordu. Burhanettin Ahmet Kara Osman'ı yola getirmek için saldırıyordu ama çarpışma sırasında vurularak ölüyordu. Kara Osman daha sonra aşiretiyle birlikte Moğol ordusuna katılarak Timur'un hizmetine giriyordu. Timur öncü olarak kullandığı Osman Bey'e Diyarbakır ile çevresini armağan olarak veriyordu. Buna karşılık Moğol himayesindeki Kara Osman Bey 1403'ten 1435 yılına kadar beylik yapıyordu. Kara Osman ölene kadar Karakoyunlularla mücadele ediyordu. Nihayet Karakoyunluların beyi İskender Mirza'yı Erzurum'dan öteye kovalarken girdiği müsademede vurularak ölüyordu. Kara Yülük Osman Bey'in ölümü üzerine Akkoyunlu aşireti içinde reislik anlaşmazlığı çıkıyordu. Aşiret reisine önce Osman Bey'in büyük oğlu Ali Bey getiriliyordu. Ali Bey kızını Şahruh'un oğluna vererek akrabalık tesis ediyordu. Ancak Moğol Şahruh çekilince aile içinde yeniden anlaşmazlık çıkıyor ve Ali Bey kardeşi Hamza Bey ile çatışmak zorunda kalıyordu. Ali Bey bu mücadele sırasında hem Osmanlılardan hem de Memlüklerden yardım istemek zorunda kalıyordu. Hamza Bey önce siniyor, fırsatını bulunca tekrar baş kaldırıyordu. Ali Bey oğulları Cihangir ve Uzun Hasan'ı geride bırakarak Mısır'a kaçıyor ve iktidarı Hamza Bey'e terk ediyordu. Hamza Bey bazı başarılar kazanıyor fakat 1444 yılında vefat ediyordu. Bunun üzerine Ali Bey'in büyük oğlu Cihangir hızla Mardin'e gelerek yönetimi ele alıyordu. Cihangir önce Karakoyunlularla uğraşmak zorunda kalıyordu. 6 yıl devam eden mücadeleden sonra o zamana kadar birlikte hareket eden Cihangir ile kardeşi Uzun Hasan birbirine düşüyordu. Sonunda Cihangir kaçıyor ve yönetim Uzun Hasan'ın eline geçiyordu. Uzun Hasan 30 yıl boyunca Akkoyunlulara hükmediyordu. 1453'te sadece Diyarbakır Beyi iken Uzun Hasan kısa zamanda Anadolu'nun doğusunu, Irak'ı Arap ve Arak'ı Acemi, İran'ı alıyor, Horasan'a kadar uzanan geniş bir alanda adeta imparatorluk tesis ediyordu. Ama o da işe önce kendi yakın akrabalarını, kardeşleri olan Cihangir ve Üveys Beyleri haklayarak başlıyordu. Uzun Hasan benzerlerinden farklı bir akrabalıkla tesis ediyordu. Öyle ki diğer Müslüman ve Türkmenlere karşı kendini güvenceye almak amacıyla Trabzon Rum İmparatoru David'in kardeşinin kızı ile evleniyordu. Ancak 1449-1458 yıllarında krallık yapan Ioannis'in kızı Theodora ile evlenmek ona yine de beklediği yararları sağlayamıyordu. Uzun Hasan'ın kirli ve karanlık hesapları bununla da sınırlı kalmıyordu. Osmanlıoğullarına karşı Venediklilerle temas kuran ve ilişkilerini geliştiren Uzun Hasan, Osmanlılara karşı Candaroğulları ile Karamanoğullarını destekleyerek ve kışkırtarak sürekli sorunlar çıkarıyordu. Bununla birlikte 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğuna son veren Fatih Sultan Mehmet, eşi tarafından mirasçı olması nedeniyle Trabzon hazinesinin bir kısmını Uzun Hasan'a gönderiyordu. Uzun Hasan Karakoyunlulara son veriyor, Moğol Ebu Said'i yenilgiye uğratıyor, Herat'a hükümdar tayin ediyordu. Bunca başarıdan sonra Anadolu'da da Osmanoğullarına rakip olabilecek, hatta onları durdurabilecek yegane güç olarak Akkoyunlular görülüyordu. Bu nedenle Osmanoğullarına karşı ittifak oluşturan Karamanoğulları ile Venedikliler durmadan Uzun Hasan'ı kışkırtıyorlardı. Bunun sonucunda Uzun Hasan Karamanoğullarına yardım için büyük bir güç gönderiyor, fakat Konya valisi olan Osmanlı Şehzadesi Mustafa bu kuvveti 1472 yılında yenilgiye uğratıyordu. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet harekete geçiyor, güçlü bir ordu ile Uzun Hasan'ın üzerine gidiyordu. Akkoyunlular birkaç çatışmada başarı kazanıyordu. Nihayet iki ordu 11 Ağustos 1473'te Otlukbeli'nde karşı karşıya geliyor ve Akkoyunlular bu savaşı kaybediyordu. Hasan Bey'in oğlu Kör Zeynel Mirza burada ölüyor, Timur'un soyundan gelen ve Karayülük Osman Bey'in kızından doğan Mirza Mehmet Baki esir düşüyordu. Otlukbeli yenilgisinden sonra Uzun Hasan Anadolu'dan çekiliyor, Uzun Hasan'a bel bağlayan Venedik, Papalık, Lehistan, Macaristan ve Sicilya kralları umutlarını tamamen yitiriyorlardı. Nihayet 1475 yılında Uzun Hasan vefat ediyordu. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı adı geçen eser sayfa 193. Uzun Hasan'ın ölümü üzerine karısı Selçuk Begüm, o sırada Fars valisi olan oğlu Halil Sultan'ı yanına çağırıp Akkoyunluların başına geçiyordu. Ancak Halil Sultan önce anasını Diyarbakır valisi olan kardeşi Yakup Bey'in yanına gönderiyordu. Bu sırada amcasının oğlu Emmioğlu Murat Bey kendisine baş kaldırıyor, onunla uğraşırken kardeşi Yakup Bey'i yenilerek yaşamını yitiriyordu. Sultan Yakup, Memlüklere olduğu gibi en büyük mücadeleyi Şii mezhebini Anadolu'da yaymak için büyük çaba gösteren Şeyh Haydar'a karşı da yürütüyordu. Şii mezhebinin bölgeye egemen olması için faaliyette bulunan ve Şah İsmail'in babası olan Şeyh Haydar, Sünni mezhebinden olan Şirvan hükümdarı Ferruh Yesar'ı tehdit ediyordu. Ferruh Yesar Sultan Yakup'tan yardım istiyor, o da isteneni yapıyordu. Nihayet bir çatışma sırasında Şeyh Haydar başından vurularak öldürülüyordu. Küçük oğlu İsmail, Şah İsmail hariç bütün aile katlediliyordu. Sultan Yakup 1490 yılında henüz genç bir yaşta vefat ediyor, bunun üzerine aile içinde iktidar mücadelesi başlıyordu. Yakup'un yerine önce oğlu Baysungur, sonra ona rakip olan Rüstem Mirza, onun ardından da ikinci Bayezid'in yeğeni olan ve eli ayağı kısa, gövdesi şişman olduğu için Göde lakabıyla tanınan Ahmet Bey geçiyordu. Göde Ahmet Bey zamanında kumandanlar isyan ediyor, Göde Ahmet'i İsfahan civarında katlediyorlardı. Ahmet Bey'den sonra her şehzade kendi bulunduğu yerde sultanlık ilan ediyordu. Aslında kendilerini kullanmak isteyen güçlerin istekleri doğrultusunda hareket eden bu şehzadeler Şah İsmail tarafından teker teker avlanıyor ve başları kesilerek ortadan kaldırılıyorlardı. Böylece Akkoyunlu Devleti'nin mirası geniş çapta Şah İsmail'e geçiyordu. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı adı geçen eser sayfa 197. Ve diğerleri. Anadolu Selçuk Devleti'nin uçlarına yerleşmişken zaman içinde güçlenip bağımsızlaşarak devletleşen feodal geniş aileler, sosyal, kültürel, siyasal ve askeri bakımdan son derece etkin bir rol üstleniyorlardı. Germiyan oğulları, Saruhan oğulları, Menteşe oğulları, Karaman oğulları, Osman oğulları gibi devletleşme yönünde irade kazanan, hatta zaman içinde imparatorluk bile kuran geniş ailelerin konumu bununla da sınırlı kalmıyordu. Devletleşemeyen geniş aileler yerel güç odağı oluşturacak şekilde otorite sergileyebiliyor ve kendi dışlarındaki diğer otoritelere karşı direniş gösterebiliyorlardı. Bu konumdaki feodal geniş aileler şöyle sıralanıyordu. Germiyan devletinin merkezi otoritesini kabul eden geniş ailelerin başında Ladik Denizli beyleri yer alıyordu. İnançoğulları ailesinin hakimiyeti altında Denizli kasabasının yanı sıra 400 köy bulunuyordu. Aile buralardan 10 bin asker çıkarıyordu. İnançoğulları ailesinin kurucusu Germiyan ailesine mensup olan ve yöreye uç beyi olarak gönderilen Ali Bey'iydi. Daha sonra oğlu İnanç Bey ailenin başına geçiyor, aileye adını veriyor ve uç beyi oluyordu. İnanç Bey 1334 yılında vefat edince yerine geçen oğlu Murat Aslan Bey Ladik Bey'i oluyordu. Onu aynı aileden gelen İshak Bey ile Abdullah İshak Bey izliyordu. İsmail Hakkı'nın Çarşılı adı geçen eser sayfa 55-57. Anadolu Selçuk Devleti zamanında Eğridir, Bolu, Yalvaç ve Antalya tarafları Hamidoğulları ailesinin kontrolü altında bulunuyordu. Bu ailenin kurucusu Hamit Bey'iydi ve ona bağlı Türkmen aşiretleri Selçuk Merkezi Otoritesi tarafından buralara yerleştirilmiş bulunuyordu. Daha sonra Hamidoğulları 14. yüzyıl başlarında buralarda kendi adlarıyla anılan Hamidoğulları Beyliğini kuruyorlardı. Yöreye Hamid Eli de deniliyordu. Hamit Bey ile oğul İlyas Bey Selçukluların uç beylerindendi. Selçuk emirleri arasında saygın bir konumda bulunuyorlardı. Onları yine Hamidoğulları ailesinden Dündar Bey, Hızır Bey, Necmüddin İshak Bey, Muzafferüddin Mustafa Bey, Hüsamettin İlyas Bey, Kemalüddin Hüseyin Bey izliyordu. Bu ailenin diğer bir kolu da bağımsız olarak Antalya'ya hükmediyordu. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı adı geçen eser sayfa 62-69. 13. yüzyılın sonunda Balıkesir ve Çanakkale taraflarında Karası Bey tarafından kendi adını taşıyan bir beylik kuruluyordu. Karası oğulları diye adlandırılan Karası ailesinin kökeni 11. yüzyılda Orta Anadolu'da devlet kuran Melik Danişment Gazi'ye dayanıyordu. Bu devlet daha sonra Selçuk otoritesini kabul ediyordu. Danişment ailesi Nizamüddin Yağıbasan'ın oğullarından Zahirüddin İli, Muzafferüddin Mahmud ile Sinamüddin Bedrüddin Yusuf adlı üç kardeşten oluşuyordu. Zahirüddin İli Selçuk yönetiminde pervanecilikte bulunuyordu. Selçuk devletinin çöküşü sırasında Danişment ailesinden Kalem Bey, Kalem Şah uç beyliği yapıyordu. Oğlu Karası Bey ile birlikte Batı Anadolu'da Bizans İmparatorluğu aleyhine genişliyordu. Karası Bey ile babası Kalem Bey Balıkesir'i kendilerine merkez yapıyorlardı. Karası Beyliği Bergama, Sındırgı, Bigadiç, İvrindi, Susığırlık, Aydıncık, Boşgelenbe, Soma'da bir köy, Kemet, Edremit, Burhaniye, Edremit, Ayazment, Altınova, Bayramiç, Ezine, Balıklı yörelerini içeriyordu. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı adı geçen eser sayfa 97. Bir Türkmen beyi olan Karası Bey, Moğollardan kaçan Türkmenlere kucak açıyor ve Ece Halil yönetiminde Ön Asya'ya gelmiş olan Alevi kökenli Sarı Saltuk'a bağlı Türkmenleri kendi hakimiyetindeki topraklara yerleştiriyordu. Böylece beyliğinde Rumlara karşı Türk nüfusunu arttırıyordu. Karası Bey'den sonra beylik ikiye bölünüyordu. Marmara ve Çanakkale'ye kadar uzanan alana Demirhan Bey hükmediyordu. Bergama Ovası'nda Yahşi Han bulunuyordu. Daha sonra bu beyleriyle liderliklerini yaptıkları aileler birbirlerine karşı mücadeleye giriyor, zaafiyet gösterdikleri için de dışarıdan baskı altına alınıyorlardı. Mafyoz toplum yapısı bakımından önemli bir örnek oluşturan Doğu Karadeniz bölgesinde bu dönemde en fazla dikkati çeken feodal geniş ailelerin başında Canik'te Tacuddin oğulları ailesi yer alıyordu. Canik adı verilen bölgenin hudutları 13. yüzyılda Samsun'dan başlayıp Ordu'yu da içine alarak doğuya doğru uzanıyor ve iki kısımdan oluşuyordu. Bunlardan birine Sivas Canii deniyordu. Samsun ve Çarşamba bu kısımda yer alıyordu. Diğer kısma ise Karahisar Canii deniyordu ve bu bölgede de Ünye, Fatsa ile içeride Niksar bulunuyordu. Anadolu Selçuk Devleti çökerken meydana gelen karışık ortamda Derebeyi konumundaki Türkmen aile ve aşiretleri bağımsız beylikler teşkil ediyor, Canik'te de Tacuddin Bey ile oğulları kendi adlarıyla bir beylik kuruyorlardı. Canik emiri Tacuddin Bey ve oğulları Niksar'ı beylik merkezi yapıyordu. Canik emiri aynı zamanda Sivas ve Kayseri'yi hükmeden Kadı Burhanettin Ahmet ile mücadele ediyordu. Tacuddin Bey aynı zamanda Trabzon Rum İmparatoru 3. Alexi'nin kızı Evdoksiya ile evli bulunuyordu. Tacuddin Bey Ordu vilayetindeki Türkmen emiri Hacı Emirzade Süleyman Bey'in saldırısına karşı koyarken vurularak ölüyor, yerine 1386 yılında Mahmut Bey Canik emiri oluyordu. Mahmut Bey hem Kadı Burhanettin Ahmet'e bağlı görünüyor hem de ona karşı Osmanlıları kışkırtıyordu. Kadı Burhanettin'in öldürülmesi üzerine Sultan Bayezid Amasya, Tokat ve Sivas'ı alıyor, Mahmut Bey de Osmanlılara bağlanıyordu. İsmail Hakkı Uzunçarşı'lı adı geçen eser sayfa 153-154. Anadolu Beylikleri döneminde etkinlik bakımından en çok dikkati çeken oluşumlardan birini de Kadı Burhanettin Ahmet Devleti teşkil ediyordu. Kadı Burhanettin aslında 1335 yılından 1381 yılına kadar yarım yüzyıl hükümran olan Eretna Devleti'nin mirasını gasp ederek Eretna ailesinin ardılı olarak ortaya çıkıyordu. Eretna Devleti Anadolu Selçuk Devleti'nin sona ermesiyle İlhanlılar sayesinde hükümran oluyordu. İran Moğolların devleti olan İlhanlılar Selçuk Devleti'nden sonra Anadolu üzerinde egemenlik tesis ediyorlardı. Buraya genel valiler tayin ederek otoritelerini sergiliyorlardı. İlhanlıların genel valileri arasında en güçlüsü ve sonuncusu Emir Çoban'ın oğlu Demirtaş oluyordu. Demirtaş'ın Eretna adlı bir kayınbiraderi bulunuyordu. Üç kardeşten biri olan Eretna Uygur Türklerindendi ve Olcaytı Han'ın ikinci derecedeki emirleri arasında yer alıyordu. Demirtaş ile akrabalığı olması nedeniyle emirler arasında birinci dereceye yükseliyordu. Anadolu valisi Demirtaş, kardeşi Dımışk Hoca'nın katledilmesi ve babası Emir Çoban'ın durumunun sarsılması nedeniyle Mısır'a kaçıyor, yerine Eretna Bey'i vekil olarak bırakıyordu. Daha sonra meydana gelen siyasi çalkantılar sonunda Eretna Bey, Memlük Sultanı'nın koruması altına giriyordu. Eretna 1344 yılında ortamı uygun görünce de bağımsızlığını ilan ediyor, kendi adına sikke kestirerek Eretna Devleti'ni ilan ediyordu. İsmail Hakkı Uzunçarşı'lı adı geçen eser sayfa 156. Eretna Devleti'nin egemenlik alanında Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat, Amasya, Erzincan, Doğu Karahisar, Niksar, Canik, Develi ve Karahisar gibi önde gelen yerleşim birimleri yer alıyordu. Eretna önce Sivas, sonra da Kayseri'yi devlet merkezi yapıyordu. Eretna 1352 yılında ölüyor ve yerine küçük oğlu Giyasüddin Mehmet Bey hükümdar oluyordu. Ancak büyük oğlu Cafer Bey bunu hazmedemiyor, kardeşiyle savaşa giriyor fakat yenilerek Mısır'a kaçıyordu. Eretna Devleti'ne 1365 yılına kadar Mehmet Bey, sonra da oğlu Alaüddin Ali Bey ve onun 1380 yılında ölmesi üzerine de oğlu II. Mehmet hükmediyordu. II. Mehmet henüz 7 yaşındayken hükümdar oluyordu. Yaşının küçük olması nedeniyle Şarki Karahisar Bey'i kılıç arslan ona naip oluyordu. Vezirliği ise Kadı Burhanettin Ahmet yapıyordu. Kılıç arslan rahatsızlık duyuyor ve merkezden uzak tutmak için Kadı Burhanettin Ahmet'i Karahisar'a göndermek istiyordu. Bunu başaramayınca da bir suikast düzenliyor fakat öldüremiyordu. Kadı Burhanettin, Kılıç Arslan'ın düzenlediği suikastın iç yüzünü öğreniyordu. Bu kez Sivas dışındayken Kılıç Arslan'ı amcası Keyhusrev ile birlikte öldürüyordu. Sonra da gelip mecliste bir konuşma yapıyor ve cereyan eden bütün olayları açıkça anlatıyor, meclisin desteğini sağlayarak çocuk hükümdar II. Mehmet'e naib oluyordu. Dedeleri ve babası Kayseri kadısı olan Burhanettin, Şemseddin Mehmet'in oğluydu. Aile Oğuzların Salur boyundan geliyordu. Salurlar Harzem Türkmenleri arasında seçkin bir yere sahip bulunuyorlardı. Kadı Burhanettin 1345 yılında Kayseri'de doğuyor, iyi bir eğitim görüyor, soyunun sağladığı avantajla Kayseri'ye kadı oluyordu. 1365-1378 yılları arasında burada kadılık yapan Burhanettin, daha sonra Eretna Devleti'nin üst yönetiminde vezirliğe, sonra da naipliğe yükseliyordu. Kadı Burhanettin Ahmet Devleti 1344-1398, Profesör Doktor Yaşar Yücel, Ankara 1983, sayfa 22-59. Kadı Burhanettin Ahmet kısa bir süre II. Mehmet'e naiplik yaptıktan sonra 1381 yılın Ocak ayında küçük hükümdarı bertaraf ediyor ve kendi hükümdarlığını ilan ediyordu. Eretna'nın son hükümdarı II. Mehmet Bey ise iddialara göre ve büyük bir ihtimalle Burhanettin Ahmet tarafından ortadan kaldırılıyor, izine bile rastlanamıyordu. Kadı Burhanettin 18 yıl süren bir hükümdarlık devresi yaşıyordu. Bu süre içinde önce Eretna ailesinin mirasçılarıyla Tokat emiri Şeyh Necip, Amasya emiri Ahmet, Karamanoğlu Alaüddin ve Erzincan hakimi Tahirten ile uğraşmak zorunda kalıyordu. Ayrıca Memlük devleti ile arası bozuluyor, Timur'a karşı direniyor, Osmanlılar ise boyun eğmiyordu. Osmanoğullarına karşı Candaroğulları ile Karamanoğullarını destekleyip kışkırtıyordu. Yıldırım Bayezid Burhanettin'in üzerine Şehzade Ertuğrul'un kumandasında bir ordu gönderiyordu. Bu ordu 1391 yılında Çorum civarında Kadı Ahmet'in kuvvetlerini yeniliyor, çatışma sırasında Şehzade Ertuğrul vurularak ölüyordu. Buna rağmen Kadı, Timur tehlikesi karşısında Osmanlı Sultan'dan yardım ve destek istiyordu. Yıldırım Bayezid de gerekirse bir ordunun başına geçerek yardımına gelebileceğini ve onun bayrağı altında çarpışarak kılıcına ve el ve bozu olabileceğini bildiriyor, Timur'a karşı taviz vermeden ve yılgınlık göstermeden direnmesini istiyordu. Timur ise Kadı Burhanettin'in Ön Asya'da kendisini destekleyen beylere karşı eylem yaptığını biliyor, onu ilk fırsatta cezalandıracağını söylüyordu. Prof. Dr. Yaşar Yüce adı geçen eser sayfa 121-131. Kadı Burhanettin Ahmet'in öldürülmesi olayı ise şöyle gerçekleşiyordu. 1398 yılında Akkoyunlu hükümdarı Kara Yülük Osman Bey, Sivas hükümdarı Kadı Burhanettin Ahmet'ten sürüleri için bir yaylak yeri istiyordu. Kadı da geçici olarak sonbahara kadar bir yaylak veriyordu. Ancak sürenin kısıtlı olması Kara Yülük Osman Bey'i sinirlendiriyor, kadıya haber vermeden ülkesine dönmek üzere yola çıkıyordu. Onun bu sitemkar tavrı kadıyı çileden çıkarıyor, kendisine hakaret edildiğini düşünüyordu. Hemen askeri bir harekat düzenliyor, 10.000 kişilik bir kuvvetle Osman Bey'in peşine düşüyordu. Kadı öncü kuvvet olarak 4.000 askerini hasmının üzerine gönderiyordu. Kara Yülük önce kaçıp saklanıyor, sonra da bu kuvveti pusuya düşürerek ağır kayıplar verdiriyordu. Kadı Burhanettin bu yenilgiye inanamıyor, aynı şekilde 1.000 kişilik bir kuvvet daha gönderiyordu. Buna karşılık Osman Bey doğrudan ve ani olarak bir baskın düzenliyor, Kadı Burhanettin'in tüm kuvvetlerini dağıtıyordu. Kadı ata binerek kaçmaya çalışıyor, ancak Osman Bey'in bir adamı yetişerek kendisini yakalıyordu. Kadı rüşvet vererek hayatını kurtarmak istiyor, fakat adam kendisini Kara Yülük'e teslim ediyordu. Kara Yülük tutsağını da yanına alarak Sivas üzerine yürüyor ve kenti kuşatıyordu. Osman Bey kentin teslim olması için hem kendisi çağrıda bulunuyor, hem de Kadı Burhanettin'i zorlayarak askerlerine teslim olmaları mesajını ilettiriyordu. Ancak kent teslim olmuyordu. Buna karşılık Kadı Burhanettin hayatının bağışlanması karşılığında Kayseri ile yöresini Akkoyunlulara terk etmeyi öneriyordu. Kara Yülük bunu kabul etmiyordu. Buna razı olmayan Osman Bey şehir ailesinin gözü önünde kadının başının vurulması için emir verdi. Bundan sonra cesedini dörde bölerek her parçasını bir sırağa geçirdi. Profesör Doktor Yaşar Yüce adı geçen eser sayfa 157-158. Kadı Burhanettin'in öldürülmesinden sonra Sivas halkı hem Moğollardan yardım istiyor hem de Kayseri valisi olan oğlu Alaüddin Ali'yi yerine geçirerek hükümdar yapıyordu. Moğollar ilk saldırıda Akkoyunlular karşısında başarılı olamıyor, daha sonra Kara Yülük kuşatmayı kendiliğinden kaldırarak geri dönüyordu. Ancak bu kez de Timur tehlikesi baş gösteriyordu. Bu tehlike karşısında Sivas hükümeti güven duyacağı bir güç odağını korumasını arıyordu. Bazıları Karaman, bazıları da Memlük korumasını savunurken üçüncü bir grupta Osmanlı otoritesi altına girmeyi öneriyordu. Nitekim son görüşü savunanların dediği oluyor ve Amasya emiri Hacı Şad geldiğinden sonra Sivas'ta Osmanlı Devleti'nin otoritesi altına giriyordu. İsmail Hakkı Uzunçay adı geçen eser sayfa 167. Sultan 1. Bayezid Yıldırım, oğlu Çelebi Mehmed'i Sivas valisi yapıyordu. Anadolu'da beylikler dönemi geleceğe dönük oluşumların başlangıcını teşkil etmesi, yeni toplumsal değerlerin oluşması, Ön Asya'ya yerleşmeye başlayan Türkmenlerin yeni alışkanlıklar edinmeleri, geniş aile, kabile ve aşiretlerin bağımsızlık ruhu kazanmaları, bağımsızlıklarını sürdürebilmek için gereksinim duydukları sosyal kurumların tesis edilmesi ve benimsenmesi, iç ahlak ve iç hukuk esaslarının tesis edilmesi gibi pek çok boyutta belirleyici bir rol oynuyordu. Unutmamak gerekir ki Anadolu Selçuk Devleti bir geçiş dönemi organizasyonu niteliği taşıyor, merkezi otorite ile Anadolu satına yayılan yerel oluşumlar arasında gereken uyum yeterince sağlanamıyordu. Selçuk Devleti bir merkezi devlet karakterinden çok gevşek federasyon denilebilecek ve merkezi otoritesi dış baskıların etkisi altında bulunan bir oluşum görünümü veriyordu. Nitekim Selçuk merkezi otoritesi çökünce zaten yerel güç odaklarını oluşturmuş olan güçlü feodal geniş aileler otoriteleri altındaki kabile ve aşiretleri yönlendirerek hemen devletleşebiliyor, en azından bağımsız hareket edebiliyorlardı.